Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez. Oğuz Otay'la Gezmek Yetmez başlıyor.
Mayıs Pazartesi akşamı saatlerimiz 20.05.53'ü gösterirken Gezmek Yetmez başlıyor efendim. Ben Deniz Oğuz Otay. Bu akşam dopdolu bir programla sizlerle beraberiz. Neler konuşacağız? Bir kere iki tane çok kıymetli konuğumuz var. Bunlardan birincisi bize Kıbrıs'ta 46 yıl kapalı kalan Maraş bölgesini anlatacak. Radyomuzun tanıdık bir ismi Murat Seymen ayağının tozuyla geldi, bize Maraş'ı anlatacak. Bir diğer konuğumuz ise çok uzaklardan, Barcelona'dan bize katılacak. Ve sevgili Kaan Öğün, ve o ne anlatacak? İspanyollar sokakta nasıl yaşıyor, bunu anlatacak. Bunun dışında efendim ben de karınca kararınca, dilim döndüğünce bir iki hikaye anlatmaya çalışacağım. Mesela birinci bölümde İstanbul'da 100 yılı aşkındır hizmet veren çok güzel bir lokantadan bahsedeceğim size. Pandeli Lokantası'ndan. Niye Pandeli Lokantası'nı konu aldım? Çünkü bu akşam konumuz müdavimiyim. Müdavimiyim. Yani sürekli gittiğim, sürekli yemek yediğim, sürekli gezdiğim şehirler, mekanları aktaracaksınız, bizlerle paylaşacaksınız. Biz de onları okuyarak sizlere tekrar diğer dinleyicilerimizle paylaşacağız. Unutmayalım, müdavimiyiz. Peki nasıl yapacağız? Tabii ki WhatsApp hattı üzerinden. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Konumuz müdavimiyim. Siz neyin müdavimisiniz? Efendim 0532 172 52 neydi? 32. 532 172 52 32. Hazırsanız Gezmek Yetmez başlıyor efendim. Açılışta da söylediğim gibi bugün size aktaracağım bir mekan hikayesi, müdavimi olduğum bir mekan, Pandeli Lokantası. Tam tamına yüz küsür yıldır, 1901 yılından beri buralarda, bu coğrafyada, bu şehirde olan bir lokanta efendim. Şöyle hayal edin, Eminönü Meydanı'ndasınız, sırtınızı köprüye doğru verdiniz, Mısır Çarşısı'na gidiyorsunuz. O Eminönü Meydanı'nın gürültüsünü, patırtısını, o kendine özgü kokusunu duyun, martı seslerini duyun ve hemen Mısır Çarşısı'nın balık pazarı kapısından girin. Ama balık pazarı kapısından girmeden önce niye balık pazarı, kısaca onu da anlatayım size efendim. Bu coğrafya, o mekan, Bizans İmparatorluğu döneminden beri İstanbul'un balık pazarıydı. Hatta sokaklarına baktığınızda sokak isimleri de çok ilginçtir. Yanlış hatırlamıyorsam 2-3 sokağa 1957-58 yıkımlarına kadar bu balık pazarı ismini yaşatmıştı. Balık pazarı caddesi, balıkçılar loncası ve balıkhane sokağı gibi. Ama maalesef 1957-1958 o meşhur Adnan Menderes imarı denilen Adnan Menderes yıkımları sırasında yok oldu gitti. Bugün o mekanda koskoca bir meydan var ama o meydan eskisinden çok şey kaybetmiş durumda. Neyse efendim, biz o Eminönü'nün o patırtısından, gürültüsünden Mısır Çarşısı'na doğru giriyoruz. Girer girmez, fazla gitmeyin, bir iki adım atın, hemen solunuzda Mısır Çarşısı'nın bir numaralı dükkanı, dar bir kapıdan girilir, Pandeli Lokantası vardır. O dar merdivenlerden çıkarsınız, o muhteşem mavi çinili dik merdivenleri çıkınca da bambaşka bir yere denk gelirsiniz. Şimdi Pandeli ismi nereden gelir, onu anlatalım. Pandeli Lokantası'nın ismi, efendim, kurucusu Pandeli Çobanoğlu. Niğdeli biri, ailesinin İstanbul'a 20. yüzyılın başında ailesinin İstanbul'a göçmesiyle birlikte o da geliyor. İlk önce baba mesleği hamallık, bulaşıkçılık, berber ve bakkal çıraklığı yaptıktan sonra Mısır Çarşısı ve Mercan Yokuşu civarında seyyar arabayla piyaz satmaya başlıyor. Daha sonra köfteci dükkanı açıyor ve çok enteresandır, müşterileri hamallardan oluşuyor. Ama dedik ya 20. yüzyılın başı o İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu'nun en zorlu yıllarıdır. Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi derken Pandelli memleketine dönüyor. Dükkanını kapatıyor, işler kötü oldu diye. 1926 yılında tekrar İstanbul'a geliyor. Bu defa bir lokanta açıyor. 3 katlı lokanta açıyor. Fakat gel gör ki bu lokanta 1955-6-7 Eylül olayları sırasında yağmalanıyor ve çalışamaz hale geliyor. İşte o dönemin başbakanı ve cumhurbaşkanı, başbakan Adnan Menderes, cumhurbaşkanı da Celal Bayar, Pandeli'nin de müşterisi aynı zamanda. Diyorlar ki sana bir yer verelim, işe tekrar başla. O kabul ediyor. Ve bugünkü o Mısır Çarşısı'nın girişindeki dükkan kendisine tahsis ediliyor. Fakat çok enteresandır. Aynı zamanda o dükkana, o mekan Galatasaraylı futbolcu Leblebi lakabıyla anılan Leblebi Mehmet'e verilmiş. Başlangıçta biraz sıkıntı oluyor ama Leblebi Mehmet ikna ediliyor. Karşı tarafa İstanbul Limanı'nda, Karaköy Limanı'ndaki liman lokantasının yeri kendisine veriliyor ve o da ayrı bir lokanta olarak İstanbul'un tarihinde önemli yer alıyor. Neyse efendim, biz fazla uzatmayalım sözü. Dedik ya, bu Pandelli lokantası çok kaliteli hizmet veren, lezzetli yemekler ikram eden bir lokantadır. Türkiye'nin ilk turizm belgesi almış olan lokantasıdır. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar anlatıyorsun da bu tescillendi mi? Evet efendim, tescillendi. Hem de kimler tarafından tescillendi biliyor musunuz? Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Müzeyyen Sener, krallar, kraliçeler, Kraliçe 2. Elizabeth, Venizelos, Yunanistan Başbakanı, Finlandiya Kralı, İspanya Kralı, Robert De Niro, daha sayayım efendim, Peter Ustinov, Roman Polanski ve daha niceleri. Olur da efendim, yolunuz bu tarafa düşerse bu asırlık mekanı görmenizi tavsiye ederim. Pandelli 1967 yılında vefat etti. Daha sonra mekanı oğlu ve birlikte çalıştığı bir personeli işletti. Fakat bizim memlekette bu tür güzel mekanlar her zaman sonsuza kadar yaşamıyor. Pandelli de benzeri bir sıkıntıyı yaşadı. 2016 yılında kapandı. Ancak Pandelli tutkunu bir işletmeci çift burayı yeniden alarak işletmeye açtı. Bugün yolunuz düşerse size önerim, mesela nefis zeytinyağlıları nefistir. Kağıtta levrekleri ilk günden beri yapılan yemekleridir. Hünkar beğendisi, kuzu tandırı, of nasıl acıktım anlatamam size. Ve finali de mutlaka efendim vişneli tirit gibi değişik bir tatlıyla yapmanızı öneririm. Efendim, müdavimi olduğumuz yerleri konuşuyorduk. Hashtag bu akşamki konumuz müdavimiyim. Sizlere müdavimi olduğum bir mekandan söz ettim. Sizlerin de müdavimi olduğunuz mekanları duymak istiyorum. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Buradan müdavimi olduğunuz mekanları bana yazabilirsiniz. Şimdi istiyorsanız kısa bir müzik arası verelim, güzel bir şarkı dinleyelim. İkinci bölümde ise programı sevgili Murat Seymen'in Kıbrıs Maraş'tan bizler için aktaracağı gözlemleri sizlere iletelim. Şarkımız Mor ve Ötesi'nden geliyor, Cambaz. Efendim Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez ikinci bölümüyle devam ediyor. Şimdi stüdyoda bugün bir sürprizimiz var. Sevgili Atahan Gerz bizlerle birlikte.
Evet.
Biraz yüksek sesin çıksın Atahan'cığım, merhaba.
Merhabalar herkese.
Ve programımızın konuğu Murat Seymen ayağının tozuyla Kıbrıs'tan geldi. Ve bizleri yalnız bırakmadı, durun dedi, benim de anlatacağım şeyler var dedi. Ben de dedi çok güzel hikayeler topladım dedi. Lütfen dedi bana da bir fırsat verin dedi. Ve biz aileden biri olarak Murat Seymen'i de bugün programa konuk aldık efendim. Hoş geldin Murat.
Efendim öncelikle herkese merhabalar. Abi bu benim giriş cümlem. Yani genelde standart böyle giriyorum. Benim için bir onur, bir şeref.
Ah, sağ olasın, o şeref bize ait. Şimdi sen geçtiğimiz hafta Kıbrıs'taydın.
Kıbrıs'taydın. İlk kez iş dışında, yani normalde işle ilgili birçok kez Kıbrıs'a gitmişimdir. Belki 50'den fazladır bunların sayısı. Ama işte otelde yapılan o etkinlik, kurgu, iş neyse artık yaptığımız canlı yayınlar ve otelden fazla bir yer gezme görme şansım olmuyordu. Bu kez tatil amaçlı tamamen Kıbrıs'ta kendimce vaktimi değerli kılarak gezebildiğim birkaç yer oldu, merak ettim. Onları gezdim, gördüm.
Süper. Atan, bildiğim kadarıyla sen Kıbrıs'a gitmedin.
Gittim fakat çok kısa, yani bir gün, iki gün tamam. Maksimum bu kadar.
O zaman bugün senden şunu bekliyoruz.
Okay.
Murat'a aklına gelen her soruyu sorabilirsin.
Her soruyu mu?
Her soruyu soruyorum. Kıbrıs'la alakalı her soruyu sorabilirsin. Sen bize Kıbrıs'la alakalı ne anlatacaksın?
Abi Kıbrıs'la ilgili anlatılacak çok şey var da ben hangisinden başlayayım?
Ben seçeyim mi?
Sen seç abi, tamam.
Ya bence...
Bildiğim yerden.
Ben onu garanti edemem. Şimdi tamam. Sana bir soru soracağım. Biliyorsan anlatırsın, bilmiyorsan pas dersin, Atağına geçeriz. Şimdi Kıbrıs'ta bir bölge var. 46 yıldır ayak değmeyen bir bölge. Maraş bölgesi.
Doğru.
Gittin değil mi?
Gittim.
Peki burasıyla ilgili bize ne söyleyeceksin? Yani niye 46 yıldır mesela ayak basılmıyor? Oranın önemine... Neler neler olmuş geçmişte oralarda.
Abi Kıbrıs'a gitmeden önce Maraş'ı çok merak ediyordum. Hayalet şehir Maraş'ı. Ama ben tabii bu 46 yıl sonraki halini gezdim. Ve açılan bir bölümünü gezdim, gördüm. Senin kadar yaşlı değilim. Eskisini, efeliyatını senin kadar iyi bilemeyebilirim. Ama şu an gördüğüm halini sorarsan anlatabilirim.
Tamam. O zaman kısaca Atan da muhtemelen yaş itibariyle o dönemleri bilmiyordur. 74 Kıbrıs harekatına gitmemiz gerekiyor. Beyler sizin yaş, yıl, doğum tarihleriniz herhalde 74 senin öncesidir. Atan sen
benim
daha...
çok sonrası.
Çok sonrası. Senin ne kadar...
Benim de sonrası abi.
Seninki de... O zaman o işin o kısmını ben aktarayım. Efendim Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Yeşil Hattın, yani bugünkü Kuzey Kıbrıs'la Güney Kıbrıs'ı ayıran hattın en doğu ucundaki bölgedir. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında son derece popüler turistik bir noktaydı.
Akdeniz'in en popüler merkezlerinden biriymiş. Turizm ve eğlence merkezi.
Çok iyi çalışmışsın. Kutluyorum seni.
Eskidenmiş.
Eskiden hakikaten öyle çok. Ve Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk askerinin o bölgeye geleceği düşünüldüğünden orada yaşayanların bölgeyi boşaltması sonrasında bölge Türk ordusunun kontrolüne geçiyor. Birleşmiş Milletler daha sonra bir karar alıyor ve bu bölgede yerleşime izin vermiyor. Bu bölge teknik olarak no man zone dedikleri, kimsenin olmadığı terk edilmiş bir bölge. 46 yıllık hikaye bu.
Doğru.
2019 yılında bir kararla bölge kısmen ziyaretçilere açılıyor ve ondan sonra giden kişilerden biri de sensin. Ne gördün?
Orada gittiğimizde bize bir rehber arkadaş eşlik etti. O süreci anlattı. Orada aslında çok böyle trajik bir durum da var. Yani her ne kadar insanların gezebilmesi için oranın en meşhur, yani o Maraş bölgesinin en meşhur kısmı bir Demokrasi Caddesi diye bir caddesi var. O cadde üzerinde insanların yürüyebileceği bir alan. Çok benim yadırgadığım bir şey daha vardı. Belki işte 45-50 yıllık kapalı olan bir bölgeye açılışı yapılacağı dönemde bir asfalt dökmüşler o Demokrasi Caddesi'ne. O asfaltın dışındaki her şey eskiydi. Yeni olan bir tek asfalt vardı orada. Asfaltın sağında ve solunda birer halat kordon çekilmiş, insanlar daha da ilerlere geçmesin diye. Ve bir film platosu gibi, o dönem filmlerinin çekildiği platolar gibi böyle inanılmaz hüzünlü hikayelerin belki yaşandığı alanları gözlemledik.
Orada çok özür dilerim, sözünü kestim. Bak Atan'ın gözünden de anlıyorum şimdi, o da aynı soruyu soracaktı. Neler var yani binalarda ne görüyorsun, işte iş yerleri mi, bankalar mı, oteller mi?
Aslında hepsi var, oteller, binalar, yaşam alanları, insanların kaldığı evler, sinema salonları, bir otomobil galerisi, bir banka. Biz gittiğimizde hatta bir dört yol ağzı gibi bir yerde bir banka şubesi, bir ekip geldi ve banka şubesinde bir şeyler yapıyordu. Biz de sorduk hani bu nedir diye. Periyodik olarak, sürekli düzenli olarak bir ekip gelir ve bankanın içerisindeki kasadaki paraları sayar ve gider dedi.
Aa, bu meşhur İngiliz bankası.
Bankanın ismini aslında fotoğraflardan tekrar bakabilirim. Çünkü orada çok sayıda fotoğraf da çektik. İngiliz bankası olabilir, Kıbrıs bankası da olabilir, ondan tam emin değilim. Görevli ekip geliyor ve düzenli olarak içerideki kasadaki paraları sayıyor ve tekrar gidiyor.
Aslında o paralar Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri bankanın kasasında olan paralar.
Yani çünkü o dönemi anlattıklarında şöyle bir tablo çizdiler bize. Biz de canlandırmaya çalıştık kafamızda. Türk askerinin adaya gelmesiyle, girmesiyle birlikte bir korku hakim olmuş. Ve insanlar yani sabah sofrasında kahvaltısını yaparken masasındaki bardağını bırakarak, eşyalarını, her şeyini, yani öyle bir yer hayal edin. Bütün sokaklar, evler, evlerin içi, restoranlar, sinema salonları olduğu gibi bırakılmış ve terk edilmiş. Dolayısıyla birçok şeyi öyle hayal etmek gerekiyor. İzlerken, orayı gezerken en azından bir otomobil bayi vardı mesela. Toyota'nın bir otomobil bayi. İçerisinde hala o dönemin bir otomobili duruyordu. Tabii yıpranmış, böyle paslanmış, yıllarımış. Evet. Ama sonuç olarak o dönemin sıfır bir arabasıydı belki de o vitrinde duran araba.
Ya şimdi tabii bunu konuşuyoruz. Sen tabii çok gördün. Ben görmedim. Bir kere onu itiraf edeyim. Maraş bölgesini görmedim. Ama okuduklarımdan şunu anlıyorum. Ziyaretçilere açılan bölümü aslında o büyük turizm bölgesini, yani aşağı yukarı o dönemde 10 bin yataklı bir 10 bin yatak kapasiteden
hatta
bahsediyoruz.
Görece o dönemin şartlarına göre 7 hızlı sayılabilecek bir otel dahil varmış orada.
Golden Sands Hotel.
Doğru.
İngiliz kraliyet ailesine ait olduğu söylenir.
Öyle söylüyorlar, evet.
Bu tür dedikodular çok olur.
Rivayet.
Biz söyleyenlerin yalancısıyız. Orası benim okuduğum kadarıyla 1,5-2 kilometrelik bir sahil kısmı ve senin söylediğin o arkasındaki Demokrasi Caddesi, evet, halkın ziyaretine açılmış durumda. Ama bu aslında Maraş bölgesinin sadece yaklaşık olarak %3,5'una denk gelen bir bölge.
Evet, aslında küçük bir bölümüymüş.
Çok çok küçük bir bölümü.
Tabii insanların ziyaretine açılan bölüm bu kadar. Zamanında o bölgede görev yapmış askeri personellerden daha önce tanıştığım, bana işte oradaki gözlemlerini anlatan arkadaşlarım da olmuştu. Onlar daha bizim yani ziyarete açılan bölümün dışındaki bölümleri de gördükleri için çok daha etkileyici ve yani tablonun ne kadar hüzünlü olduğunu anlatmışlardı. Bizzat canlı canlı da görünce insan o şeyi yaşıyor, o ruh halini yaşıyor.
Peki mesela şeyi öğrenebildin mi? Orası Doğu Akdeniz'in veya Akdeniz Çanağı'nın 74'te çekim noktasıydı. Mesela oraya gelmiş, orada kalmış, hiç şöhretlerden bahsediyorum. Benim bildiğim kadarıyla orada bazı ünlülerin evlerinin bile olduğu söyleniyor.
Söylediler. Bir kere orada Elizabeth Taylor'ın bir evi olduğunu söylediler. Richard Burton'un evi vardı. Bridget Burton yine aynı şekilde. Marilyn Monroe'nun yine orada evi olduğu söyleniyor.
Şimdi sen o espriyi yapma abi. Bunlar senin yaş grubuna yakın. Sen daha yakından bilirsin değil mi?
Biz filmlerini izledik. Yani.
Ben de yaş itibariyle filmlerini izleyerek büyüdüm diyebilirim.
Ama daha ismini sayamadığımız birçok kişinin orada evi varmış. Yani şimdiki Türkiye'ye kıyaslarsak nasıl Alaçatı çok popüler ya da bir Bodrum çok popüler bir bölge. Oranın 50 yıl insan ayağı basmadığını düşünün. Ve 50 yıl sonra insanların gittiğinde oradaki gözlemini hayal edin. Tam olarak yaşanan bu aslında.
Ya insan ayağı basmayınca Atan, bak şöyle de ilginç bir şey oluyor. Kaplumbağaların kum tepelerinde yuvalar yaptığı ve orada bir doğal habitatın geliştiğinden de bahsediliyor. Tabii sen bunları gözlemlememişsindir. Ben eminim sen daha ilginç şeyleri kovalamışsındır Maraş bölgesinde.
O sahil şeridinde anlattı rehber arkadaşımız o bahsettiğiniz bölgedeki durumu. Fakat oranın büyük bir kısmı kapalıydı biz. Ama uzaktan fotoğrafladım, fotoğraf çekmeye çalıştım. Söylenen de adanın en güzel sahil şeridiymiş. Orası hala da öyle. Daha bakir, inanılmaz bir kumsal.
Ya o kumla alakalı da çok ilginç bir şey vardır, söylence vardır. Efendim işte o bölge turizm açılacağı zaman o kumlar Mısır'dan getirilmiş.
Öyle derler.
Öyle derler.
Ama bilmiyoruz tabii ki yani bu o kadar uzun süre boş ve ıssız kalınca o kadar çok rivayet de artmış olabilir. Yani ben doğruluğunu teyit etmediğim bir şey de tabii öyle
burada,
diyemem.
Burada söyleyemem.
Söyleyemem.
Ya işte senin bu şey haberci yaklaşımı da takdir etmeniz mümkün değil. Bu arada konuşmanın başında ben eminim ki sen biliyorsundur ama genç arkadaşımız Atahan bilmiyordur olabilir diye şeyi anlatayım. Bu yeşil hat lafı nereden gelir biliyor musun?
Aslında, nereden abi?
Ha, tamam böyle aynen böyle. Nereden abi? Aynen böyle soracaksın bana. Aslında yeşil hat dediğimiz şey
sınır.
Sınır ama 1963'te özellikle bu Kıbrıs'ta Türklerle Rumlar arasında yaşanan çatışmalar oldu. Sırasında.
O meşhur Kanlı Noel.
Evet zaten Kanlı Noel'dir bu yeşil hattın oluşmasının sebebi. O da şudur. Görev yapan orada güvenlik amacıyla gelen İngiliz generalin harita üzerinde güvenli bölgeleri tespit etmek üzere harita üzerinde çalışırken kırmızı kalemin bitmiş olup yeşil kalemle o bölgeleri işaretlemesinden dolayı buraya yeşil hat denir.
Yani general eline bir kalemle harita üzerinde bir çizgi çekiyor. O şans işte o anda da kırmızı kalemin mürekkebi bitiyor. Yeşil kalem denk geliyor ve adı yeşil hat. Yoksa kırmızı hat da olabilir.
Kırmızı yani. Hat da olabilir ama zaman içerisinde özellikle 74 harekatından sonra yeşil hat çok değişti. Yani o dönemdeki güvenli bölgelerken şimdi iki adayı birbirinden ayıran hat olarak
evet, iki devleti
zon olarak tespit edildi.
Türkiye'den gelen insanların ilk kez özellikle Kıbrıs'a geliyorsa direkt gözlemleyebileceği bir iki nokta. Yani trafiğin tersten akışı, araçların direksiyonunun sağ tarafta olması, elektrik krizleri gibi tipik örnekler bunlardı.
Peki bu Maraş'a giriş çıkış nasıl oluyor? Yani oraya gidiyoruz bir yere kaydediyoruz. Şimdi mesela Atahan dedi ya ben de gitmek istiyorum diye. Şimdi Atahan'ı yollayacağız oraya. Orada bize daha detaylı daha bir genç.
Ha beni beğenmedi.
Hayır ben lütfen seni beğenmez olur muyum? Bir genç bakış açısıyla bugünkü Kıbrıs'ı bizler
tamam,
için.
Tamam o zaman birlikte gidelim biz.
Tamam. Giriş nedir yani nasıl yapıyorsun?
Hani... Aslında ekstra bir prosedür yok. Hatta neredeyse hiçbir prosedür yok. Biz o bölgeye yaklaşık Girne'den 1,5 saate yakın bir mesafede ulaştık. 1 saat 20 dakika belki de. Gittikten sonra aracımızı park ettikten sonra indik ve yürüyerek gezmeye başladık. Aslında bir kayıt, herhangi bir turnikeden geçiş, ne bileyim bir müzeye girerken uygulanan prosedür gibi bir şey yoktu. Öyle bir şey olmadı ama o açılmış olan alanda, o koridorda Demokrasi Caddesi'nde belli aralıklarla polislerin görev yaptığını gözlemledik. Hatta işte dört yol ağızlarında köşelerde işte
polis
kontrol de yok aslında. Sandalyesini koymuş oturuyor. Yani en azından bir görevli var orada. Senin o belirlenen alanın dışına geçmemen için uyarıda bulunan görevliler.
Ya ben şöyle bir şey okumuştum ama yanılıyor da olabilirim. Mesela girişte isim kaydı yapılıyor. Çıkışta da kayıt yapılıyor. Çünkü orası gece ziyarete kapalı. İçeride kimse kalmasın diye o zaman...
Olabilir. Belki bizim organizasyonu yapan ekipten, görevliler, tur şirketinden bizim adımıza olabilir. Yapmış olabilirler. Ama ben herhangi böyle bir kayıt görmedim. Aksine bize söylenen de içeride bol miktarda kameranın olduğu, sürekli kameralarla o...
izlendiği.
İzlenen, gezilebilen bölgenin izlendiği, takip edildiği söylendi. O yüzden de kayıt alınmadığı tahminini yapmıştım ben ama sizin söylediğiniz de olabilir.
O bir anda hemen mesafeyi de koyduk sizin... Oldu. Şimdi çok Murat'cığım çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ayağın tozuyla geldin.
Rica ederim.
Kıbrıs, Maraş bölgesi izlenimlerini bize paylaştın.
Nacizane paylaşabildiysem ne mutlu.
Bizle ve dinleyicilerimizle paylaştın. Ama şu anda dinleyicilerimizin sözcüsü olarak burada Atahan var. Atahan gelsin. Evet. Atahan şu anlatılanlardan sonra Kıbrıs'a gitme yani Murat'ın anlatım biçimiyle Kıbrıs'a gitme arzusu, Maraş'ı görme arzusu sende oluştu mu?
Ama bir dakika böyle sorarsan şimdi direkt sadece Maraş'ı anlattık. Maraş dışında çok daha güzel yerleri tamam. De var Kıbrıs'ın.
Siz o zaman şöyle yapın.
Atahan'ı cezbedecek şeyleri
söyle. Tamam Atahan bunu söylesin. Ara verdiğimizde sen Atahan'a dışarıda
onu anlatın. Bu arada son bir not. Kıbrıs'ta gezdiğim Maraş bölgesi özelinde söylüyorum bunu. Orada çektiğim fotoğraf ve videolardan bir kolaj video hazırladım. Instagram hesabımda da bunu paylaştım. Merak edenler için o videoyu izlerken bile küçük de olsa o hüznü belki oradaki o trajediyi kafalarında canlandırabilir diye düşünüyorum. Oradan peki, da takip zaman, edebilirler Instagram'dan.
Instagram hesabını da söyle.
Tabii ki Instagram'da Murat Seymen diye aratırsanız zaten çıkarım ben.
Atan, evet. İsrarla senin cevap vermen engelleniyor ama anlattıklarından, Murat'ın anlattıklarından gitme arzusu. Araya. Sen de uyandı mı uyanmadı mı?
Ben de şöyle uyandı. Yani şöyle, biraz daha gizemli olmasını bekliyordum ben. Yani hani girişte işte isim yazıyorlar, çıkışta bir daha o ismi yazdırman lazım, şu kadar adam giriyor, bu kadar çıkıyor falan. Ama şey, olayına pek hakim değilim. Gerçekten insanlar hani ocağı kapamadan çekip gittiler. Mesela bu benim ilgimi çeken bir olay. Çünkü hani terk edilmiş bir ortam. Bir de merak ettiğim olay şu, insanlar niye burayı hani açmıyor? Hani sadece mal varlığından ötürü mü, insanların ya hala orada bir mal varlığı olmasından ötürü mü, o biraz ilgimi
burası
çekiyor.
Burası işte o bahsettiğim Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda Birleşmiş Milletler'e devredilmesi talep edilen bir bölgeydi. Türk hükümeti de buna izin vermedi, kendi kontrolüne tuttu ve hal böyle olunca da şey açılmadı.
Oldu. Okay.
Durum böyle. Peki arkadaşlar, çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim kendi adıma.
Aynen. Atağını çok aydınlattın, dinleyicilerimizi çok aydınlattın. Şimdi o kadar bizde Kıbrıs'a gitme arzusu uyandırdın ki hemen bakacağız. Ama size güzel bir parçayla uğurlamak istiyorum. Kim söylüyor? Daha doğrusu bildik bir şarkıyı tahmin etmeyeceğiniz birisi söylüyor. Şarkı Aşkın Bahar'dı. Söyleyen kim?
Kim?
Ya, söyleyen de Pink Martini grubu. Türkçe söylüyor.
Allah Allah.
Bak sen şu iş.
Sizler için. Efendim Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez devam ediyor. Az önce sevgili Murat Seymen'in Kıbrıs Maraş bölgesiyle alakalı gözlemlerini Atahan Gerz'le, sevgili Rauf Gerz'in oğlu Atahan Gerz'le birlikte dinledik. Şimdi Barcelona'ya gideceğiz. Ama Barcelona'ya gitmeden önce bugün bu haftaki konumuz müdavimiyim. Efendim siz neyin müdavimisiniz? Hangi mekanın, hangi restoranın, hangi şehrin, hangi davranış biçiminin müdavimisiniz? Bunu bize lütfen yazın. Birazdan Barcelona'dan döndükten sonra da bunu konuşacağız. Ha, nasıl yazacağız? Hemen WhatsApp hattımızı tekrarlayayım. 0532 172 52 32. 0532 172 52 32. Ne konuşuyoruz? Müdavimiyim. Neyin müdavimisiniz? Onu yazın lütfen. Son bölümde bunu konuşalım. Şimdi anonsda daha önce programın açılışında anons etmiştim. Bu defa pasaportlarımız hazırsa, biletler bizden, bir Barcelona'ya uzanıyoruz. Barcelona'da bizi sevgili Kaan bekliyor. Kaan Öğün, bakalım İspanya ile Barcelona ile alakalı bize neler anlatacak? Telefonun ucunda Kaan Öğün.
Hola Kaan, buenas noches, bienvenidos a Radio Cafa, ¿cómo está?
Muy bien, buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí.
Kaan'cım merhabalar, bir İspanyolca biliyormuş edasıyla açtım. İlk önce sana çok teşekkür ediyoruz, bizi Barcelona'da ağırlıyorsun, vakit ayırdın, çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok hızlı ilerlemek adına konuya şöyle başlamak istiyorum. Yıllar önce yurt dışında çalışırken bir İspanyol arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki biz İspanyollar, özellikle de Barcelonalılar, hayatı evden çok sokakta yaşarız, sokakta yaşamayı severiz demişti. Şimdi Barcelona'da yaşayan birisi olarak sen bu konuda ne diyorsun? Bize anlatabileceğin bir şeyler var mı bu konuda?
Kesinlikle çok doğru aslında. Barcelona'da biraz da meydanlarıyla da ünlü bir şehir. Özellikle bizim yaşadığımız Gracia bölgesi. Özellikle mesai saatleri sonrasında baktığınızda bütün meydanlar, mekanların önleri masa sandalyelerle dolu. Yani mekanların içi boş, herkes sadece dışarıda oturuyor. Ve siz orada yemeğinizi yerken, bir şeyler içerken masada yanınızda çocuklar topla oynuyorlar. Ve başka insanlar da, evcil hayvanlar olan insanlar da köpeklerini falan dolaştırıyorlar.
Ya hakikaten İspanya böyle bir yermiş. Peki bu yeme içme konusunda hani sana çok ilginç gelen bir şey oldu mu? Hani bu sokakta yaşıyor dedin ya İspanyollar Barcelona. Mesela Barcelona'da yeme içme konusunda sana ilginç gelen bir şey var mı?
Tabii bu aslında mekanlarla kısıtlı kalmıyor, sokakta yeme içme olayı. Bazen böyle mahalli yemekleri de düzenleniyor. Sokaklar kapatılıp sokaklara masalar kuruluyor. Barbeküler hazırlanıyor. Özellikle de bu Kasım-Mart arasında kalsot zaman denilen bir zaman var. Buranın Avrupa Birliği tarafından korunmuş yerel ürünlerinden biri. Pirasanın biraz farklı bir çeşidi gibi, soğan gibi düşünebiliriz aslında bunu.
Ha, bu daha önce konuştuğumuzda kalsot dediğin şey bu değil mi? Yani yabani pırasa, Türkçesi yabani pırasa diyebileceğimiz şey aslında.
Evet, kalsot. Kalsot. Yani kalsot diye yazılıyor, kalsot diye okunuyor.
Ah bu İspanyolcayı bilmeyen Türkler, ah
valla biz aslında sıkıntı yaşıyoruz burada biraz. Bazen İspanyolca, bazen Katalanca. Katalanca çok baskın burada tabii. Kalsot daha çok böyle barbekü üzerinde, ızgarada hazırlanıp romesco sosuyla tüketiliyor ve aşırı güzel oluyor. Bu restorana gidip tek başınıza tüketebileceğiniz bir şey değil. Daha çok böyle ailelerle ve arkadaşlarla beraber ortak organizasyon yapılıyor. Eğer insanların doğum günleri bu tarihler içine geliyorsa eğer, doğum günlerini de aslında bu şekilde kutlamayı seçiyorlar ve bütün bu organizasyonlara da burada kalsutada deniyor.
Kalsutada. Peki anladığım kadarıyla bu barbekü, mangal filan dediğine göre bu sokaklarda da yenilebilen, sokaklara da masa atılarak yenilebilen bir şey.
Evet evet, kesinlikle. Yani ve hani daha çok böyle bir araya gelme konseptiyle zaten yapılıyor. Hani herhangi bir akşam yemeğinde dışarı çıktığınızda tek başınıza söyleyeceğiniz bir şey de değil. Yani bir ruh katmak için, yani bunu Amerika'daki Şükran Günü'ne de benzetebiliriz aslında.
Anladım. Ya şimdi bu tabii kalsot dediğin bitkinin ne olduğuyla alakalı küçük bir şey dinleyicilerimize hatırlatayım. Aslında bu bizim Türkiye'de de özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de var olan, tanınan, Nisan-Mayıs'ta yetişen, aslında tam da mevsimi olan bir sebze. Ve çeşitli yemekleri de yapılıyor. Yani Türkiye'de bunun pilavı yapılıyor, böreği yapılıyor, çorbası yapılıyor filan. Özellikle Türkiye'de de Doğu, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de son derece yaygın olan bir yiyecek diyelim. Hatta ve hatta bu doğal zamp yapımında da kullanılıyor. Kökü kurutulup kavrulup değirmenden geçirildikten sonra suyla karıştırılıp inanılmaz kuvvetli bir zamp yapılan bir bitkidir. Tam mevsimidir efendim. Eğer pazara giderseniz çeşitli isimlerde de bulabilirsiniz. Çiriş diye geçer. Türkçe'de çiriş diye geçer. Yabani pırasa diye de arayabilirsiniz. Peki Kaan, senden daha çok konuşmadan hemen ikinci sorumu sorayım. İspanya sokaklarda yaşarken galiba bir de festivalleri var değil mi? Özellikle Barcelona'nın birkaç festivali var. Onlardan da bize bahsedebilir misin?
Tabii. Birkaç tane festival var bizim özellikle çok sevdiğimiz. Ben en sevdiğimden başlayayım önce. Sant Medir Festivali. Bizim de evimizin olduğu bölgenin, yani Gracia bölgesinin festivali. Yani başka bir yerde bu festivalin etkinliklerine rastlamanız da mümkün değil açıkçası. Ve her sene Mart'ın ilk haftasında gerçekleşiyor. Bu festival aslında kelimenin tam anlamıyla gökten şeker yağıyor diyebiliriz. Şeker bayramı olarak da geçiyor zaten. Dolça Festa Katalanca ismi de. Ondan sonra...
Bu şekerleri kim dağıtıyor?
Bu şekerleri... Yani onu araştırmadım açıkçası ama baktığımızda hani böyle kamyonlarla dağıtılıyor bu şekerler ve daha çok böyle hani sponsorlu gibi görünen isimler görmüştüm kamyonların üzerinde açıkçası.
Peki bunun hikayesi var mı bildiğin, hani böyle kaç yıl, ne kadardır kutlanıyor, arkasında yatan bir özel hikaye var mı?
Tabii 1800'lerin başında burada Gracia'nın en büyük caddesi var. Grande Gracia diye geçiyor bizim de evimizin bulunduğu cadde. Burada bir fırıncı varmış, Joseph diye. Bu fırıncı bir hastalığa yakalanmış zamanında ve Tanrı'ya söz vermiş. Eğer kurtulursam, burada yakınlarda bir dağ var, Ermita de Sant Medir diye bir kilise var orada. Oraya hacca gideceğim diye. Aynı sene içinde hastalıktan kurtulmuş ve haccını gerçekleştirmiş. Ve bunda her sene tekrar eder hale gelmiş. Hacdan döndükçe de mahalle halkına fasulye dağıtıyormuş. Bu Joseph'le beraber yıllar boyunca hacca katılan sayısı arttıkça halka dağıtılan fasulye sayısı da artmış. Zamanla yani fasulye birazcık sıkıcı bir şey açıkçası. Hani herkes sokağa çıkmaz yani fasulye için.
3-5 fasulye için çıkmaz, doğru.
Yani bu zamanla da şeker fasulyenin yerini almış.
Festivali tatlandıralım demişler ve şeker dağıtmışlar, anladım. Peki sana bir şey soracağım. Mesela bizde Manisa'da mesir macunu şenlikleri vardır. Böyle tarihi bir binanın üzerinden halka mesir macunu atılırken ortalıkta insanlar birbirini neredeyse ezecek şekilde böyle şemsiyeler açarak falan toplarlar. Bu sizin festivalde de böyle bir görüntü oluşuyor mu?
Kesinlikle oluşuyor. Yani ben ilk gördüğümüzde gözlerimize inanamadık. Tonlarca şeker atıldı şeye, sokağa. Yani sadece kamyonlardan değil. Yani özellikle bunun bir şeyi de, bu festivalin bir özelliği de atlı geçitler oluyor sokakta. Tüylü miğferli askerler geçiyor atlarıyla. Ondan sonra civarın atlı kulüplerinin atları da geçiyor. Ondan sonra yine ritim grupları geçiyor.
O bayağı şenlikli, hakikaten tam festival havası. Peki böyle o şekerler ertesi gün festival bitiminde muhtemelen sokaklarda sersefil oluyordur. O temizlik işçileri perişan oluyordur.
Evet. Ya görüntü açısından bir şey yok yani. 2-3 saat sürüyor bu. Tonlarca şeker dağıtılıyor. İnsanlar kendi evlerinin teraslarından aşağıdaki insanlara bile şeker atıyor. 2-3 saat sürüyor bütün bu olay. Akşam 12 gibi baktığımızda bütün sokak tertemiz olmuştu açıkçası. Ama görünür de bir şey yok. Sokağa çıktın, yürümeye başladığınızda ayakkabınız rezil oluyor. Her yer yapış yapış oluyor.
Tabii. Her yer yerlerde şeker. Peki Kaan'cığım, yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Bize aktaracağın galiba iki festival daha var. Hızlıca onlardan da bahsedebilir misin?
Tabii. Bir tanesi Sant Jordi Festivali. İlginç bir bilgi olarak Katalanlar Sevgililer Günü'nü 14 Şubat'ta kutlamıyorlar. 23 Nisan'da kutluyorlar.
Ha evet, tabii Barcelona'da yaşıyorsan buna dikkat etmek gerekir.
Evet. katılan bir sevgilim yok ama.
Ya çok tatlı bir eşim var biliyorum tabii, seni kastederek evet. söylememiştim. Dinleyicilerimizi kastederek söylemiştim.
Çok güzel bir aslında alışkanlıkları var yani bu festivalde gerçekleştirdikleri. Erkekler kadınlara gül veriyor. Kadınlar da erkeklere bunun karşılığında kitap veriyorlar.
Oo, okuyun da adam olun diyorlar ha?
Yani.
Neyse tabii bu Latife efendim. Güzel bir adet, çiçek karşılığı kitap hediye edilmesi. Peki son festivalimiz?
Son festivalimiz La Merse. Bu da Eylül ayının son haftasında gerçekleştiriliyor. Ve 5 gün sürüyor yaklaşık olarak. Şehrin her türlü meydanında ve her türlü sokağında bir etkinlik mutlaka düzenleniyor bunda. Konserler, geçitler, ondan sonra yine bahsettiğim bu davullu ritimli etkinlikler. Şeker yok ama bunda. Hani o yüzden biraz daha da biz, ama kendinizi korumanız için yanınızda koruyucu gözlük falan almanızı önerebilirim. Çünkü bu festivalin asıl etkinliği Correfoc denen ateş koşusu. Burada ne oluyor? Yine davullu ritimli arkadaşlar çıkıyorlar sokağa. Bunların yanında şeytanlar çıkıyor. Şeytan dediğime bakmayın. Şeytan kıyafeti giymiş.
Temsili şeytanlar.
Evet, evet. Ama birazcık tehlikeli bu arkadaşlar, bu danslar. Çünkü ellerinde Maytap ve havai fişekler taşıyorlar. Her sene farklı bir caddeyi kapatıyorlar sanırım. Biz geçen sene denk geldiğimizde Passage de Grâce'yi kapatmışlardı. Şehrin en büyük caddelerinden. Cadde boyunca havai fişek ve maytap patlatılıyor, ritimler tutuluyor ve bu şeytanlar dans ediyorlar. Efsanevi bir görüntü oluşuyor. Birazcık da insan aklına şeyi getiriyor aslında. Meksika'daki Ölüler Günü Festivali gibi bir atmosferi getiriyor insan aklına. Ama çok dikkatli olmak lazım. Koruyucu gözlük falan mutlaka takmak lazım katılınacaksa eğer bu festivale.
Tamam, ben bu festivale biraz göz atmıştım. Bu festivalin aslında ilk çıkışı 17. yüzyılın sonunda bir veba salgınından işte kenti kurtaran bir Aziz'in adına kutlamalar yapılıyor. Ve galiba sonra 1900'lü yılların başında sistematik olarak kutlanılmaya başlanıyor diye okumuştum.
Evet, doğru. Ya şu anda sokağa çıkıp sorsanız kaç kişi o Aziz'i ya da vebayı çok bilir onu bilmiyorum ama şu andaki asıl tema yaza bay bay, kışa merhaba olarak.
Bir yaza veda partisi. Bir de şunu söyleyelim, gazeteyer denilen bir insandan kule yapma geleneği var bu festivalde değil mi?
Evet, ya sadece bunda değil aslında, çoğu festivalde de oluyor bu. Mesela geçenlerde Sagrada Familia tarafında bir festival vardı. Orada da gerçekleştirilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Benzer ritüeller her festivalde zaten gerçekleştiriliyor.
Anladım. Kaan'cığım çok teşekkür ederim. Ya vaktimiz çok kısa ve Barcelona ile alakalı konuşulacak çok şey var. Görüyorum ki ilerleyen zamanlarda seni daha çok konuk alacağız ve ben özel sebeplerden dolayı Barcelona'ya daha sık geleceğim. Umarım birlikte de Barcelona'da bir program yapma imkanı yakalarız. Çok teşekkür ediyorum sana.
İnşallah. Ben de program için iyi şanslar dilerim size.
Çok teşekkürler. Olmuş. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Bay bay. Efendim, Barcelona'da sevgili Kaan'ın konuğuyduk. Barcelonalılar sokakta nasıl yaşıyor onu anlattılar. Anlattı. Şimdi artık 3. bölümünde yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ben bu haftanın konusu müdavimiyiz. Onu size hatırlatayım. Neleri müdavimiyiz? Hayatta neleri alışkanlık haline getirdik? Özellikle seyahat, yeme, içme konusunda. Bunu birazdan detaylı bir şekilde gelen mesajlardan siz dinleyicilerimize aktaracağız. Bu arada WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatayım. 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Siz neyi sık sık yapıyorsunuz? Lütfen yazın. Son bölümümüzde de kısaca onu konuşalım ve bu haftayı da yavaş yavaş sonlandıralım. Şimdi biliyorsunuz biz Kafa Radyo'da hayvanları çok severiz, kedileri çok severiz. O zaman Melek Mosso'dan Kedi adlı parça gelsin. Gaz, gaz, gaz,
gaz. Nereden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum. Kasırga oldun, yıkıp geçtin ıssız şehrimi. O ilk günler ne güzeldi canım, gülüm, bebeğim. ne değişti, ne gücendirdi hassas kalbini. Olmadı böyle. Kapıyı çattın, rakıyı döktün, ağzını bozdun, kediyi üzdün. İyi mi ettin, kötü mü ettin bilemiyorsun. Beni çok üzüyorsun. Ay ay ay ay. Kapıyı çattın, rakıyı döktün, ağzını bozdun, kediyi üzdün. İyi mi ettin, kötü mü? Nasıl anlatsam bilemiyorum. Kasırga oldun, yıkıp geçtin ıssız şehrimi. O ilk günler ne güzeldi canım, gülüm, bebeğim. Ne değişti, ne gücendirdi hassas kalbini. Kapıyı çarptın, rakıyı döktün, ağzını bozdun, kediyi üzdün. İyi mi ettin, kötü mü ettin bilemiyorsun. Beni çok üzüyorsun. Ay ay ay ay. Kapıyı çarptın, rakıyı döktün, ağzını bozdun, kediyi üzdün. İyi mi ettin, kötü mü?
Radyoda gezmek yetmez. Artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. İlk önce Kıbrıs'a, Maraş bölgesine gittik. Sevgili Murat Seymen bize Maraş'ı anlattı. Sonrasında Barcelona'ydık. Kaan bize İspanyolların nasıl hayatı sokakta yaşadıklarını anlatıyorlardı. Şimdi artık programımızı kapatmadan önce bugünün konusu olan müdavimiyim. Biliyorsunuz programın başında anons etmiştik. Siz neyin müdavimisiniz? Nereye sık sık gidiyorsunuz? Neler yapıyorsunuz diye sormuştuk. Ve bunun için de WhatsApp hattımızdan bize yazmanızı istemiştik. WhatsApp numaramız 0532 172 52 32. Hala vaktiniz var, yazabilirsiniz ve biz de bu mikrofonlardan dile getirebiliriz. Şimdi gelen mesajlara bakalım. Sevgili Murat Bey 7-8 Hasan Paşa fırını demiş. 7-8 Hasan Paşa fırını benim de çok iyi bildiğim keyifli bir yerdir. Beşiktaş'tadır. Klasik kuru pasta yapan, tarçınlı kurabiyesi son derece iyi olan bir eski fırındır. Ama isminin hikayesi çok ilginçtir. Hemen onu da paylaşayım. 7-8 Hasan Paşa aslında Beşiktaş Karakolu'nda, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Beşiktaş Karakolu'nda görev yapan, hatta o Dolmabahçe Sarayı'nın güvenliğinden sorumlu bir kamu görevlisi, bir güvenlik görevlisi. Ali Suavi, gazeteci Ali Suavi'nin Abdülhamit'e karşı giriştiği darbe sırasında elindeki odunu Ali Suavi'nin kafasına vurarak öldüren ve bu şekilde de anılan, şöhret olan bir paşadır. İşin ilginç yanı, okur yazarlığı çok az olan bir kişi olduğu için imzasını Arap harfleriyle, Arap rakamlarıyla 7 ve 8 diye atar. Çok basittir çünkü yazmak, biri ve biri ters ve şeklindedir. Bu sebepten dolayı 7-8 Hasan Paşa diye anılır. Güzel bir fırındır. Sonra Ahmet Emin Bey yazmış, diyor ki Aydın Yeni Pazar pidesi mutlaka deneyin, muhteşem, ve Muğla'dan yazmış. Denemediğim bir yer ama not ediyorum, mutlaka en yakın zamanda bu tavsiyenize uyacağım. Bir sonraki mesajımız Osman Bey'den geliyor. Ankara'da diyor eski Etlik garajında bulunan Akın lokantasını tavsiye ederim. 70 yıllık bir işletme ve müdavimiyim diyor. Hemen bir sonraki mesajımız Hakan Bey yazmış. Hakan Bey der ki müdavimi olduğum yer Kadıköy Balık Pazarı diyor. Evet, Kadıköy Balık Pazarı asırlık bir pazardır. İçinde neler neler yok ki. Bir tarafta esnaf lokantaları, bir tarafta kuru kahveciler, balıkçılar. İnanılmaz bir renkli bir yerdir. Sonra tekrar mesajlara bakalım. Melahat Hanım yazmış. İllaki Boğaziçi restoran meze konusunda üstüne yoktur demiş. Küncülü ekmeği dillere destan. İnanın küncülü ekmeği daha önce duymamıştım. Onu da not ediyorum. Hemen sıradaki mesajımıza bakıyorum. Antakya, evet işte. Yeme içme alışkanlığı konusunda neresi derseniz Antakya'da benim favori yerlerimden biridir. Cemile Hanım yazmış. Diyor ki Afvan kahvesinin müdavimiyiz. Dedemizden bize kalan aile geleneğimizdir. Orada haytalı yemek ayrı bir keyiftir. Hakikaten öyledir. Ben de Hatay'a her gittiğimde kahvaltımı Afvan kahvesinde yaparım. Asırlık muhteşem bir kahvedir. İşte bunu mutlaka söylemem lazım. Seydi Bey yazmış. Diyor ki ben diyor Malatya'dan yazıyor, onu söyleyeyim ilk önce. Ben diyor Kafa Radyo'nun müdavimiyim. Efendim, hepimiz Kafa Radyo'nun müdavimiyiz. Çok sağ olun. Yavaş yavaş yeni gelen mesajlara doğru bakalım. Hemen bakıyorum. Kadıköy Çarşı deyince tabii Yanyalı Fehmi Lokantası demiş sevgili Esra Hanım. Evet, Yanya Lokantası. İnanılmaz lezzetli bir mekandır. Tabii gene Kadıköy Çarşı, belli ki Kadıköylüler bizi çok yakından dinliyor. Beyaz Fırın demiş. Orası da asırlık bir markadır. Beyaz Fırın gerçekten bir kere yediniz mi müdavimi olursunuz. Antalya'dan Numan Bey yazmış, sevgili Numan Beyciğim. Antalya Kemer'de Yörük Parkı'nın müdavimiyiz. Gözleme ayran ve manzarası her geleni hayran bırakır diyor. Bir diğer mesajımız, neyin müdavimisiniz dedik. Sevgili Eda Hanım yazmış, kendisine sevgilerimizi iletiyoruz. Yılda bir defa yapabilirsem İç Anadolu'dan çıkıp deniz, doğa göreceğim yerlere de mola vererek seyahat ederim. Küçük kafeleri, büfeleri, çayın kahvenin müptelasıyım ve bunu da Ankara doğup yaşayan biri olarak söylüyorum. Sevgiler demiş Ankara'dan, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir gezmek yetmezin daha sonuna geldik bu haftalık. Bizi sosyal medyada, Instagram hesabında Gezmek Yetmez adıyla takip edebilirsiniz. Orada programın dışında veya programdan sonra çeşitli paylaşımlar yapıyoruz. Aynı zamanda Twitter ve Facebook'tan da Gezmek Yetmez ismiyle takip edebilirsiniz. Bu akşam da bizleri yalnız bırakmadınız. Keyifli bir akşam geçirdik. Haftaya aynı gün, aynı saatte farklı konu ve farklı konuklarla bir arada olmak üzere. Hoşça kalın.
Bir yere milyon zade sol fa do re mi fa bir tanesi kel kafa koyun şunu rafa milyon zade başına da uğraşma peşimden de koşma yersin sopa sonra milyon zade.
Gezmek yetmez, sona erdi.